Ayrım 30, sayfa 353. "Benim var," dedi Klein. "Bizim aradığımız katilin hangi türe girdiğine dair bir fikrim var mı?"
"Evet, var ama öncelikle dedektif Garney'in bu konuda ne düşündüğünü bilmek isterim."
Garney, onun bu içten meslektaş tavrının da gülümsemesi gibi sahte olup olmadığını düşündü.
"Görevinin peşinde bir adam," dedi. "Dünyayı alkolüklerden temizleme görevi var."
Klein'in sesi biraz meraklı, biraz da şüpheciydi.
"Bence alkolik onun hedef kurbanlarını kısmen tanımlıyor ama kurban seçimi konusunda belirleyici başka etkenler var."
Klein ona katılmıyormuş gibi homurdandı. "Daha geniş bir profil tanımlaması yaparsan görev peşinde bir adam dışında katilimizi nasıl tanımlarsın?"
Garney lafı çevirmeye karar verdi. "Kafamda birkaç fikir var fakat önce Dr. Haldenfield'ın bu konuda söyleyeceklerini duymak isterim."
Omuz silkti ve hızlı, gerçekçi bir şekilde konuştu. 30 yaşında, beyaz bir erkek. Yüksek IQ, sıfır arkadaş, karşı cinsle normal ilişkileri yok. Muhtemelen kötü bir çocukluk ve kurban seçimlerini belirleyen belli bir travma geçirmiş. Kurbanları orta yaşlı erkekler olduğu için travmanın babasıyla ilgili olması ve annesiyle Oedipus kompleksiyle bağlantılı bir ilişkisi var. Blade araya girdi. "Bu adamın kelimenin tam anlamıyla, yani demek istediğim, annesiyle birlikte olduğunu söylemiyorsunuz değil mi?"
"Tam olarak değil. Bunlar onun fantezi dünyasıyla ilgili. Fantezi dünyasının içinde ve bu dünya için yaşıyor."
Rodriguez sabırsızlıkla araya girdi. "Ben bu kelimeye anlam veremiyorum doktor. Beş ölü insan fantezi ürünü değil."
"Haklısınız komiserim. Size ve bana göre bunlar kesinlikle fantezi değil. Kendilerine ait hayatları olan, adil davranılmaya değer, saygı değer, gerçek insanlar. Fakat bir seri katil için öyle değiller. Onun için bir oyunun içindeki aktörlerden ibaretler. Sizin ve benim anladığımız gibi insanoğulları değiller. Ona göre bu adamlar iki boyutlu film oyuncuları, fantezi ürünleri, tıpkı olay yerinde bulunan ve bir ritüeli andıran diğer unsurlar gibi."
Rodriguez başını salladı.
"Söylediklerin deli bir seri katil vakası için mantıklı olabilir. Ama nasıl? Yaklaşımınla ilgili başka sorunlar var. Bunun bir seri katil vakası olduğuna kim karar verdi? Bu yoldan en ufak bir tereddüdün olmadan."
Bir anda sesinin tonunu ve Sheridan Klein'in en sevdiği danışmanlarından birine saldırmakta olduğunu fark edip tereddüt etti. Daha yumuşak bir tonla devam etti.
"Yani ardı ardına gelen cinayetler her zaman bir seri katilin işi olmayabilir. Bu olaya başka açılardan yaklaşılabilir."
Haldenfield gerçekten şaşırmış görünüyordu.
"Alternatif bir hipoteziniz var mı?"
Rodriguez derin bir nefes aldı.
"Garney, kurban seçimlerini belirlemede etkisi olan alkolün yanında bir etken daha olduğunu söyleyip duruyor. Katile zarar veren bir olay, kasten ya da kazara, hepsi dahil olmuş olabilir. Ve gördüğümüz tek şey bu olaydan sorumlu olan gruptan intikam alındığı. Bu kadar basit olabilir."
"Böyle bir senaryonun imkansız olduğunu söyleyemem," dedi Haldenfield. "Ancak planlama, şiirler, ayrıntılar ve ritüelin tamamı basit bir intikamdan daha hastalıklı bir durum olduğunu gösteriyor."
"Hastalıklı olmaktan bahsetmişken,"
gırtlak kanserinden ölmekteymiş gibi bitkin sesiyle Hartwig araya girdi.
"Lanet delillerden birisini gündeme getirmek için iyi bir zamanlama olabilir."
Rodriguez gözlerini açıp ona baktı.
"Küçük bir sürpriz daha mı?"
Hartwig ona cevap vermeden konuşmasına devam etti.
"Garney'in Mallory cinayetinden önceki gece katilin kalmış olduğunu düşündüğü pansiyona kendisinin isteği üzerine uzman bir ekip gönderildi."
"Bunu kim onayladı?"
"Ben onayladım efendim," dedi Hartwig. "Bir kuralı ihlal ettiği için gurur duyuyor gibiydi."
"Niçin bununla ilgili yazılı bir belge görmedim?"
"Garney bunun için yeterli zaman olmadığını düşündü,"
diye yalan söyledi Hartwig. "Sanırım kalp krizi geçiriyorum," bakışıyla elini göğsüne götürdü ve gürültülü bir geğirme sesinin ardından rahatlamış gibi yaptı. Uyuklamakta olan Blade korkuyla öyle bir geriye savruldu ki sandalyesi neredeyse arkaya devriliyordu. Bu sesle bölünen Rodriguez yeniden belge işine odaklanmadan Garney topu Hartwig'ten alıp Defne'lere neden bir delil uzman ekibinin gönderilmesini istemiş olduğunu anlatmaya başladı.
"Katil Mallory'e gönderdiği ilk mektupta X Ardibis ismini kullanmıştı. Yunanca'da X harfi CH diye okunur ve Kardibis, yani Yunan mitolojisinde ölümcül bir girdaptır ve yine ölümcül bir tehlike olan Scully ile ilişkilidir. Mallory'nin öldürüldüğü sabahın öncesindeki gece Scully ismini kullanan bir adamla yaşlı bir kadın pansiyonda kalmışlar. Bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyorum."
Haldenfield şaşkınlıkla, "Bir adam ve yaşlı bir kadın mı?"
Muhtemelen katil ve annesi, fakat kayıtlarına garip bir şekilde bay ve beyan şeklinde geçmişler. Belki bu senin bahsettiğin profilin Oedipus kısmını destekliyordur.
Haldenfield gülümsedi. Neredeyse kusursuz. Başkomiser öfkeyle araya girmek üzereydi ki Hartwig önce davranıp Garney'in kaldığı yerden devam etti.
Bu yüzden oz büyücüsü tapınağına benzeyen bu lanet köşke uzman ekibi gönderdik. Her yeri alt üst ederek incelediler ve ne mi buldular? Sıfır. Nada.
İspanyolca hiçbir şey.
Lanet olası bir şey bulamadılar. Bir saç, bir leke, bir insanoğlunun odaya girmiş olduğuna dair en ufak bir iz bile yok. Ekip lideri buna inanamadı. Beni aradı ve her zaman parmak izlerinin olduğu yerde hiçbir parmak izi bulamadıklarını söyledi. Masa üstleri, lavabolar, kapı kolları, çekmeceler, pencere kanatları, telefonlar, duş telefonları, su muslukları, TV uzaktan kumandaları, lamba düğmeleri, normalde parmak izleri olması gereken bir düzine yer.
Zil.
İspanyolca hiçlik. Tek bir şey bile. Kısmi izler bile yok. Ben de ona her şeyi, her şeyi, duvarları, zemini, lanet tavanı bile incelemesini söyledim. Konuşma biraz tatsızlaşmıştı ama ben ısrarcıydım. Ardından her yarım saatte bir beni aramaya başladı ve hala hiçbir şey bulamadıklarını ve onun kıymetli zamanını boşa harcadığımı söyledi. Ama üçüncü kez aradığında sesinde farklı bir şey vardı. Daha sessizdi. Bir şey bulduklarını söyledi.
Rodriguez hayal kırıklığını göstermemek için dikkat ediyordu, ancak Garney bunu hissedebiliyordu. Hartwig'in derin bir sessizlikten sonra devam etti. Banyo kapısının dış tarafında bir kelime yazılı olduğunu fark ettiler. Tek kelime.
Red Room.
Rodriguez inanamadığını gizleyemedi ve
''Ne?''
diye bağırdı.
''Red Room.''
Hartwig kelimeyi anahtar bir anlamı varmış ve bu anlamdan haberdarmışçasına yavaşça tekrarladı.
''Red Room, filmdeki gibi.'' diye sordu Bilet.
''Bir saniye, bir saniye.'' dedi Rodriguez öfkeyle gözlerini kırpıştırarak.
''Delil ekibinin kapısı üzerinde yazılmış basit bir yazıyı bulmak için 3 saat falan harcadığını mı söylüyorsun?''
''Basit bir yazı değil.'' dedi Hartwig.
''Mark Miller'ın mektupların üzerine yazdığı, görünmez mesajları yazdığıyla aynı şekilde yazmış. Kahrolası şeytan polisler, hatırladınız mı?''
Başkomiser mesajı hatırladığını sessizce boş boş bakarak gösterdi.
''Haldenfield, bunu vaka dosyasına görmüştüm.'' dedi. ''Kendi deri yağını notların arkasına sürerek yazdığına dair bir şeyler. Bu gerçekten mümkün mü?''
''Hiç zor değil.'' dedi Hartwig.
''Hatta parmak izleri de deri yattığından başka bir şey değildir. Hatta parmak izleri de deri yağından başka bir şey değildir. Bunu yalnızca amacı doğrultusunda kullanmış. Belki de yağı artırmak için parmaklarını alnına sürmüştür. Bunun işe yaradığı kesin ve defnelerde kalırken aynı şeyi yine yapmış.
Ama biz filmdeki Redum hakkında konuşuyoruz değil mi?'' diye tekrarladı Bilet.
''Film mi? Ne filmi? Niçin filmden bahsediyoruz?''
Rodriguez yine gözlerini kırpıştırıyordu.
''Cinnet!'' dedi Haldenfield artan bir heyecanla. ''Ünlü bir sahne. Çocuk annesinin yatak odasının kapısına Red Room yazar. Red Room tersten okunduğunda Murder olur.'' diye açıkladı Blade.
''Tanrım kusursuz!'' dedi Haldenfield.
''Murder. İngilizce cinayet.''
''Tanrım kusursuz!'' dedi Haldenfield. ''Bu kadar heyecanlandığınıza göre katili 24 saat içinde yakalayacağımızı düşünüyorum.'' Hartwig elinden geldiğince alaylıca konuşabilmek için kendini zorlamıştı. Garney onu görmezden gelerek Haldenfield'e döndü.
''Bize Cinnet filmindeki Red Room kelimesini hatırlatmak istemesi ilginç.''
Haldenfield'in gözleri parladı.
''Harika bir filmde harika bir kelime.''
Uzun zamandır en sevdiği takımın maçını izlermiş gibi masadakileri izlemekte olan Klein sonunda konuştu.
''Tamam arkadaşlar, benim de bu soruyu öğrenme zamanım geldi. Bu kadar harika olan nedir?''
Haldenfield Garney'e döndü.
''Ona kelimeden bahset, ben de filmden bahsedeceğim. Kelime tersten yazılmış, bu kadar basit. Bu vakanın başından beri bize göstermekte olduğu bir şey bu. Kardaki ters ayak izleri gibi ve tabii ki tersten yazılmış kelimenin düz hali Murder. Bize tam olayın tersinden gittiğini söylüyor. Kahrolası şeytan polisler.''
Klein Haldenfield'in sert sorgulayıcı bakışlar attı.
''Buna katılıyor musunuz?''
''Temelde evet.''
''Peki ya film?''
''Ha evet, film. Dedektif Garney kadar kısa ve net konuşmaya çalışacağım.''
Birkaç saniye düşündü ve her kelimeyi dikkatle seçerek konuşmaya başladı. ''Film deliren bir baba tarafından saldırıya uğrayan bir anne ve oğlu hakkında. Bazı olaylar sonucunda alkolik olan vahşi bir baba.''
Rodriguez başını salladı.
''Katilimizin deli, vahşi, alkolik bir baba olduğunu mu söylüyorsun?'' Ah, hayır hayır baba değil oğlu. Oğlu mu? Rodriguez inanmamanın farklı boyutlarını yaşıyordu. Sözlerine devam ederken Holden Fiat'ın sesi yine anaokulu öğretmeni tonuna benziyordu. Katilin cinnet filmindekine benzer bir babası olduğu mesajını verdiğine inanıyorum. Bize kendisini ifade ediyor olabilir.
Kendisini mi ifade ediyor? Rodriguez'in sesi neredeyse titriyordu.
Herkes kendisini farklı şekillerde ifade etmek ister komiserim. İşinizi yaparken bununla her defasında karşılaştığınızdan eminim. Ben kesinlikle karşılaşıyorum. Hepimizin her ne kadar garip olsa da farklı davranış türleri vardır. Herkes haklı olduğunu düşünülsün ister. Ruhsal bozukluklar olanlar bile. Belki de özellikle ruhsal bozukluğu olanlar.
Bu sözler sessizliğe yol açmıştı ancak Blade bunu bozdu.
Benim bir sorum var. Siz bir psikiyatristsiniz değil mi?
Adli danışman psikolog.
Anaokulu öğretmeni yeniden Sigourney Weaver'a dönüşmüştü.
Peki her neyse, beyni nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Öyleyse bir soru. Bu adam birilerinin düşündüğü sayıları onlar daha düşünmeden önce bildi. Bunu nasıl yaptı?
Yapmadı.
Elbette yaptı.
Yapmış gibi göründü. Sanırım vaka dosyasında okuduğum 658 ve 19 sayılarıyla ilgili olaylardan bahsediyorsunuz. Ama söylediğiniz şey aslında yapmadı. Kontrolsüz şartlardan bir bireyin düşüneceği sayıyı bilmek mümkün değildir. Bu yüzden bunu yapmadı.
Ama yapmış olduğu gerçek, diye ısrar etti Blade.
Bunun en azından bir açıklaması var, dedi Garney. Medlin'in kendisini posta kutusunun yanından aramasıyla aklına gelen olasılığı anlattı. Yani katilin arabasında taşınabilir bir yazıcı bulundurduğunu ve Mallory sayıyı söyledikten sonra 19 rakamını yazdığı kağıdın çıktısını aldığını söyledi. Haldenfield bundan etkilenmiş görünüyordu. Blade'in bakışları hüzün doldu. Garney, onun yarım beyninin ve fazla spor yapmış vücudunun altında bir yerlerde imkansıza ve garip olan şeylere aşık, romantik bir adamın gizlendiğini düşündü. Peki 658, bakışları Garney ve Haldenfield'ler arasına gidip gelerek savaşçı tavırlarıyla sordu. Blade,
o sayı için bir telefon görüşmesi yok, yalnızca bir mektup var. Öyleyse Mallory'nin bu sayıyı düşüneceğini nereden bildi?
Benim buna bir cevabım yok, dedi Garney. Ama birilerinin cevabını bulmasına yardımcı olabilecek kısa garip bir hikayem var.
Rodriguez sabırsızlanmış fakat Klein öne doğru eğilmişti ve onun bu ilgili tavrı başkomiserin kendisini kontrol etmesini sağlıyordu.
Geçen gün babamla ilgili bir rüya gördüm, diye başladı Garney. İsteksiz ve tereddütlüydü. Kendi sesi ona farklı gelmişti. Rüyanın onun için yarattığı üzüntünün içinde bir yankı gibi geliyordu kulağına.
Haldenfield'ın kendisine merakla, hiçbir memnuniyetsizlik belirtisi olmadan baktığını gördü. Devam etmek için kendisini zorladı.
Uyandıktan sonra babamın yeni yılda evimize misafirler geldiğinde ve bir şeyler içtiklerinde onları eğlendirmek için yaptığı bir kart oyununu düşünürken buldum kendimi. Bir desteği eline alıp odada dolaşır ve 3 ya da 4 kişiden her birinin bir kağıt seçmesini isterdi. Ardından kişilerden birisine odaklanır ve ondan seçtiği kağıda iyice bakmasını ve sonra onu destenin arkasına koymasını isterdi. Ardından desteği ona verip karmasını isterdi. Yaklaşık 10 dakika süren gizemli akıl okuma kısmına geçer ve sonunda inanılmaz bir şekilde kartın ne olduğunu söylerdi. Tabii ki seçildiği andan itibaren bildiği kartın.
Nasıl?
Blade şaşkındı. En başta desteği hazırlarken desteği onlara uzatmadan önce en azından bir kartın nere olduğunu bilir ve onun yerini aklında tutardı.
Ya kimse o kartı seçmezse, diye sordu Haldenfield kafası karışmışçasına.
Eğer kimse onu seçmezse bir bahane bulup araya bir şeyler sokardı ve numarasına devam etmezdi. Aniden çay yapmak için açtığı ısıtıcıyı ya da başka bir şeyi hatırlayıvermiş gibi yapardı. Böylece kimse yapacağı numaradan bir sorun olduğunu anlamazdı. Ama bunu neredeyse hiç yapması gerekmedi. Desteği uzatma şeklinden dolayı birinci, ikinci ya da üçüncü insan onun istediği kartı seçerdi. Eğer bu olmazsa küçük bir mutfak bahanesi uydurur ve döndüğünde numarayı baştan yapardı. Aynı zamanda kendi kartı dışında kartları alanları elime konusunda inanılmaz bir yeteneği vardı ve bu yüzden kimse aslında ne döndüğünü anlamazdı.
Rodriguez esnedi. Bunun 658 olayıyla bir ilgisi var mı?
Emin değilim, dedi Garney. Ama birisinin rastgele bir kart seçtiğini ancak bu gelişi güzelliğin aslında kontrol altında olduğunu.
Başından beri artan bir ilgiyle dinlemekte olan Vic araya girdi.
Senin kart numarası hikayen bana 90'ların sonundaki özel dedektife doğrudan posta numarasını hatırlattı.
kadın ve erkek sesi arasında garip bir ses tonlaması olmasından ya da yalnızca konuşmasının verdiği şaşkınlıktan dolayı anında dikkatler ona çevrildi. Alıcının eline özel bir araştırma şirketinden alıcının özel alanını işgal ettiğine dair özür dileyen bir mektup gelir. Firma saçma sapan yanlış bir talimat yüzünden haftalardır bu kişiyi takip etmekte olduğunu ve birçok yerde fotoğraflarının çekildiğini itiraf eder. Gizlilik yasasına göre var olan tüm bilgileri ve fotoğrafların ona verilmesi gerektiğini iddia eder. Ardından can alıcı soru gelir. Bazı fotoğraflar sakıncalı gibi göründüğü için alıcı fotoğrafların evi yerine posta kutusuna gönderilmesini mi tercih eder? Eğer öyleyse ekstraya giren kayıt tutma işlemini yapabilmeleri için firmaya $50 göndermesi gerekecektir. Bunu yiyen herkes $50 kaybetmeyi hak eder diye humurdandır Rodriguez. Ah, bazı insanlar bundan çok daha fazlasını kaybettiler dedi Vicky sakince. Bunun $50 ödemeyi almakla ilgisi yoktu. Bu yalnızca bir testti. Dolandırıcı bu mektuplardan 1 milyondan fazla kişiye gönderdi ve $50 istemekte amaç fotoğraflarını eşlerinden saklamayı gerektirecek şeyler yapan insanların bir listesini çıkarmaktı. Daha sonra sakıncalı fotoğrafların teslimi için bu kişilerden daha fazla miktarlarda ücret istendi. Bazıları sonunda $15,000 ödedi. Hiç var olmayan fotoğraflar için mi? Klein'in öfkesi ve dolandırıcının zekasına duyduğu hayranlık birbirine karışmıştı. İnsanların aptallıkları hiç azalmıyor gibi diye başladı Rodriguez. Fakat Garni onun sözünü kesti. Tanrım, işte bu. $289 istemesinin sebebi bu. Aynı şey, bu bir test. Rodriguez'in kafası karışmıştı. Ne testi? Garni gözlerini kapatıp Meller'den para isteyen notu gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Klein kaşlarını çatarak Big'e döndü. Şu dümenci dahi 1 milyon mektup gönderdiğini mi söylemiştin? Basın açıklamalarından hatırladığım bu. Öyleyse görünüşe bakılırsa bu çok daha farklı bir durum. O basit bir doğrudan posta firmasıydı. Birkaç suçluyu avlamak için atılmış koca bir ağ. Burada bahsettiğimiz şey bu değil. Bir elin sayısını geçemeyecek kadar insana gönderilmiş mektuplardan bahsediyoruz. 658'in onlar için kişisel bir anlamı olmalı. Garni gözlerini yavaşça açıp Klein'e baktı. Ama yoktu. Başta ben de öyle düşündüm. Çünkü bu sayıyı düşünmelerinin başka ne sebebi olabilir ki? Bu yüzden bu soruyu Mark Mallory'e sorup durdum. Sayının onun için ne anlama geldiğini, ona ne hatırlattığını, daha önce bu sayıyı düşünüp düşünmediğini, bir yerde yazdığını görüp görmediğini, bir şeyin fiyatına bir adres ya da bir şifre olup olmadığını, ancak sayının kendisi için hiçbir anlamı olmadığı, daha önce hiç bu sayıyı düşünmemiş olduğu, aklına o anda geldiği, bunun tesadüf olduğu konusunda ısrar etti. Bence doğruyu söylüyordu. Bu yüzden bunun başka bir açıklaması olmalı. Rodriguez abartılı bir bıkkınlıkla gözlerini devirerek, ''Yani yeniden başladığın yere dönüyorsun.'' dedi. ''Belki de dönmüyorum. Belki de komiser muavini Wig'in anlattığı dolandırıcılık hikayesi gerçeğe dönüştüğümüzden daha yakındır.'' Gerçeğe düşündüğümüzden daha yakındır. Bana katilimizin 1 milyon mektup, 1 milyon el yazısı mektup gönderdiğini mi söylüyorsun? Bu imkansızın ötesinde, saçmalık. 1 milyon mektup imkansız olabilirdi. Eğer çok büyük bir yardım almadıysa, ki bu da pek olası değil. Ama kaç mektup mümkün olabilirdi? Ne demek istiyorsun? Diyelim ki katilimiz birçok insana mektup attı. Her alıcıya bunun kişisel bir iletişimin parçası oldu. Yalnızca kendisine gönderildiği izlemini vermek için el yazısıyla yazılmış mektuplar attı. Kaç adet mektup yazabilir? Örneğin bir yılda. Başkomiser soruyu yalnızca cevap verilmesi imkansız değil, aynı zamanda hoppa bulduğu için ellerini havaya kaldırdı. Klein ve Hartwig daha ciddi bir şekilde hesaplamaya çalışıyor gibi görünüyorlardı. Stimmel her zamanki gibi amfibi kadar sessizdi. Rebecca Holtfint gittikçe daha da büyülenerek Garni'yi izliyordu. Blade bir yerlerden gelen kötü kokunun kaynağını anlamaya çalışır gibi. Konuşan tek kişi Vig oldu. 5 bin dedi. Eğer motivasyonu çok yüksekse 10. Çok zorlarsak 15 ama bu çok zor. Klein onun kanun adamı şüpheciliğiyle baktı. Komiser, bu rakamlar tam olarak neye dayanıyor dedi. Öncelikle birkaç mantıklı varsayımı. Rodriguez başını salladı. İnsanların mantıklı varsayımlardan daha yanlış bir şey olmadığını söylemek ister gibiydi. Vic bunu fark ettiyse de sözlerinin bölünmesine izin vermedi. Birincisi, özel dedektif dolandırıcılığının uygulanabilir olduğu varsayımı.
Eğer bu gerçekleştiyse öncelikle para isteyen ilk mesajın herkese gönderildiği ve devamındaki mesajların yalnızca parayı göndermiş olan kişilere gönderdiği. Bizim vakamızda ilk mektubun 2 adet 8 satırlık nottan, yani toplamda 16 kısa satırdan ve zarfın dışındaki 3 satırlık adresten oluştuğunu biliyoruz. Adresler dışında mektup tekrar ettiği ve daha hızlı yazılacağı için yazıların aynı olması gerekir. Her yazının yaklaşık 4 dakika alacağını tahmin ediyorum. Bu saatte 15 eder. Bunu yapmak için günde yalnızca 1 saat ayırırsa 1 senede 5000'den fazla mektup eder. Teoride bundan çok daha fazlasını yapabilir ama en çalışkan insanın bile bir sınırı vardır. Aslında, dedi Garni, bilgi dolu bir denizde görmeye çalıştığı şeyi sonunda gören bir bilim adamının filizlenen heyecanıyla. 11.000 yeterli olur. Niçin yeterli? Diye sordu Klein. Öncelikle 658 numarası için, dedi Garni. Eğer bu ufak numara düşündüğüm gibi yapılmışsa, her kurbana gönderilen ilk mektuptaki 289.87 doların neden istendiğini de açıklıyor. Ho, dedi Klein elini kaldırarak. Yavaşla, virajları fazla hızlı alıyorsun. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Oedipus. O, E, D, İ, P, U, S. Rodriguez. R, O, D, R, İ, G, U, E, Z. X, Arbides. X, A, R, Y, B, D, İ, S. Karbidis. C, H, A, R, Y, B, D, İ, S. Scully. S, C, Y, L, L, A. Haldenfield. H, O, L, D, E, N, F, İ, E, L, D. Redrum. R, E, D, R, U, M. Nada. N, A, D, A. Weaver. W, E, A, V, E, R.